Ayrım 46.
Meyhaneci sırasıyla bir bebeğe bir de adama bakıyordu. Sanki bir para çantasının kokusunu alırmış gibi bu adamın da kokusunu yakalamaya çalışıyordu. Bu ancak bir şimşek süresince devam etti. Karısına yaklaştı alçak sesle. "Elindeki şu zırıltı en aşağı 30 frank eder," dedi. "Saçmalık yok, adamın önünde diz çökülecek." Kaba yaratılışlarla saf yaratılışların birleştikleri tek nokta vardır. Bir duygudan ötekine kolayca geçerler. Thénardier kadın yumuşak, tatlı olmaya çalışan, kötü ruhlu kadınların acı baldan meydana getirdikleri bir sesle, "Hadi bakalım Cosette," dedi, "bebeğini almayacak mısın?" Cosette deliğinden çıkmaya cesaret edebildi. Thénardier de okşayıcı bir sesle, "Cosette'cim," dedi, "beyefendi sana bir bebek veriyor. Bebek senin." Cosette bu harikulade bebeği bir çeşit dehşetle seyrediyordu. Yüzü hala gözyaşlarıyla sırılsıklamdı ama gözleri bir sabah aydınlığında gökyüzünü kaplayan garip bir neşenin ışıltılarıyla doluyordu. Kendisine birdenbire, küçük, sen Fransa kraliçesisindense ne duyarsa o anda duyduğu da aşağı yukarı bunun eşiğiydi. Ona öyle geliyordu ki bu bebeği elini sürerse ondan gök gürültüsü çıkacaktı. Bu da bir dereceye kadar gerçekti çünkü Thénardier kadının onu azarlayacağını, döveceğini düşünüyordu. Gene de cazibe üstün geldi. En sonunda yaklaştı, çekinerek Thénardier kadına doğru dönerek mırıldandı. "Alabilir miyim efendim?" Hem umutsuz, hem ürkmüş, hem de hayran kalmış bir hali vardı ki bunu hiçbir kelime anlatamaz. Thénardier kadın, "Hay Allah," dedi, "senin elbette. Madem ki beyefendi onu sana veriyor." Cosette, "Sahi mi beyefendi?" diye sordu. "Sahiden bu bebek benim mi?" Yabancının gözleri yaşlarla dolmuş gibiydi. Heyecanının o anındaydı ki hani ağlamamak için konuşmaktan çekinilir. Cosette başıyla bir işaret yaptı, bebeğin elini kızının eline verdi. Cosette sanki bebeğin eli onun elini yakmış gibi aceleyle elini çekti, gözlerini yere indirdi. O anda Cosette'in pek uygunsuzca dilini dışarı çıkardığını söylemek zorundayız. Birdenbire döndü, bebeği şiddetle yakaladı. "Adını Catherine koyacağım," dedi. Bu pek garip bir andı. Cosette'in hılıpırtılarıyla bebeğin kurdeleleri, yepyeni pembe muslinleri birbirine karışmıştı. Çocuk, "Bebeği iskemlenin üzerine koyabilir miyim efendim?" diye sordu. Thénardier kadın, "Elbette çocuğum," dedi. Şimdi de Eponine ile Azelma Cosette'e kıskançlıkla bakıyorlardı. Cosette, Catherine'i bir iskemlenin üzerine yerleştirdi, kendisi de onun karşısına yere oturdu, kımıldamadan, bir tek kelime söylemeden, hayranlık içinde öylece kaldı. Yabancı, "Hadi Cosette oynasana," dedi. Çocuk buna, "Oynuyorum ya," diye karşılık verdi. Thénardier kadının o anda Cosette'i görmeye gelen şu kadere benzer yabancı kadar nefret ettiği hiçbir şey yoktu. Halbuki buna katlanmak da gerekiyordu. Bütün bunlar onun tahammülünü aşan heyecanlardı. Bütün davranışlarını kocasınınkine uydurmaya, riyakarlık göstermeye ne kadar alışmış olursa olsun, bunlar onun dayanma gücünü aşıyordu. Aceleyle kızlarını yatmaya yolladı. Sonra sarı giyinmiş adamdan Cosette'i de yatmaya gönderme izni istedi. Ana şefkatiyle, "Bugün çok yoruldu," diyordu. Cosette, Catherine'i kucağına alarak yatmaya gitti. Thénardier kadın arada sırada erkeğinin bulunduğu yere, meyhanenin öbür ucuna gidiyordu. Kendi dediği gibi ruhunu boşaltmak için. Kocasıyla yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği ölçüde öfkeli olan birkaç kelime konuşuyordu. "Koca eşek, ne var acaba kafasının içinde? Gelip burada bizim rahatımızı bozuyor. Şu küçük canavarın oynamasını istiyor, ona bebekler alıyor. Benim 40 paraya satacağım bir köpeğe 40 liralık bebekler alıyor. Hani neredeyse Berry düşesine olduğu gibi buna da Haşmet Meap diyecek adam. Hiç mantık var mı? Kudurmuş galiba bu ne idüğü belirsiz ihtiyar." Thénardier, "Niçin? Gayet basit," diyordu. "Bundan hoşlanıyor belki. Sen küçüğün çalışmasından hoşlanıyorsun, o da onun oynamasından hoşlanıyor. Adamın hakkı var. Bir yolcu parasını verdi mi istediğini yapabilir. Bu ihtiyar da insansever bir kimse ise sana ne zararı var? Bir budalaysa ne üzerine gerek senin? Sen ne karışıyorsun madem ki parasını veriyor? Efendi gözleri de hancı mantığı da itiraz kabul etmez. Adam dirseklerini masaya dayamış, gene düşünceli haline dalmıştı. Öteki bütün yolcular, satıcılar, yük arabacıları biraz uzaklaşmışlardı, artık türkü de söylemiyorlardı. Onu uzaktan saygılı bir korkuyla seyrediyorlardı. Böyle fakir giyimli olduğu halde tekerlek gibi paraları rahatlıkla cebinden çıkaran, takunyalı küçük dilenci parçalarına dev gibi bebekler hediye eden bu zat muhteşem, korkulacak bir adamdı mutlaka. Birkaç saat geçti. Gece ayini yapılmış, Noel arifesi şenlikleri bitmişti. İçenler gitmiş, ateş sönmüş, meyhane kapanmıştı. Tavanı basık salon tenhalaşmıştı. Yabancı hala aynı yerde, aynı biçimde oturuyordu. Arada sırada üzerine dayandığı dirseğini değiştiriyordu, o kadar. Cosette gittiğinden beri bir tek söz söylememişti. Yalnız Thénardier'ler nezaket gereğince bir de merak yüzünden salonda kalmışlardı. Thénardier kadın bütün geceyi bu adam böyle mi geçirecek diye homurdanıyordu. Thénardier kadın saat 2'yi çaldığında yenildiğini kabul etti. Kocasına ben yatmaya gidiyorum dedi. Sen ne istersen onu yap. Kocası bir köşede duran masaya oturdu, bir şamdan yaktı. Fransa Postası gazetesini okumaya başladı. Tam bir saatte böylece geçti. Sayın Hancı Efendi gazeteyi en aşağı 3 defa okudu, tarihinden sorumlu müdürüne kadar. Yabancı yerinden bile kıpırdamıyordu. Thénardier kımıldadı, öksürdü, tükürdü, burnunu sildi, sandalyesini çatırdattı. Adamda yine hiçbir davranış olmadı. Uyuyor mu acaba diye düşündü Thénardier. Adam uyumuyordu ama hiçbir şey onu uyandıramazdı. En sonunda Thénardier külahını çıkardı, yavaşça yaklaştı, cesaretle ''Beyefendi dinlenmeyecek mi bir parça olsun?'' dedi. ''Yatmayacak mı?'' demek biraz laubali göründü. Dinlenmek daha zarif, daha saygılı bir sözdü. Bu kelimelerin ertesi sabah hesap pusulasındaki sayıları şişirmek gibi esrarlı, pek güzel özellikleri de vardı. İçinde yatılan bir oda 20 metrelik eder, dinlenilen bir odanın değeri ise 20 franktır. Yabancı adam, sahi dedi, hakkınız var. Ahırınız ne yanda? Thénardier gülümseyerek, beyefendiyi ben götürürüm dedi. Şamdanı aldı, adam da çıkınını, sopasını aldı. Thénardier onu ilk kattaki ender rastlanan ihtişamda bir odaya götürdü. Bu odanın eşyaları maun ağacındandı, geniş bir karyola vardı, perdeler kırmızı hasta kumaşındandı. Yolcu, bu ne odası diye sordu. Hancı, bizim kendi gelin odamız dedi. Eşimle ben şimdi bir başka odada kalıyoruz. Buraya yılda 3-4 defa girilir ancak. Adam sert bir tavırla, ben ahırda da yatardım dedi. Thénardier bu küçük düşürücü sözleri duymamazlıktan geldi. Ocağın üzerinde duran yepyeni iki mumu yaktı. Ocakta kuvvetli bir ateş yanıyordu. Ocağın rafında bir fanusun altında gümüş telli, limon çiçekli bir kadın başlığı vardı. Yabancı, peki ya bu, nedir bu diye sordu. Thénardier, karımın gelin şapkası efendim dedi. Yolcu şapkayı, demek ki bu canavarın genç kız olduğu bir zamanlarda varmış ha demeye gelen bir bakışla süzdü. Zaten Thénardier yalan söylüyordu. Burasını koltuk meyhanesi yapmak üzere kiraladığında bu odayı böyle döşenmiş bulmuştu. Bu eşyaları da almış, bir eskiciden de limon çiçeklerini almıştı. Bunun karısına zarif bir renk vereceğini, böylece İngilizlerin dediği gibi evin saygı kazanacağını düşünmüştü. Yolcu arkasını döndüğünde hancı yok olmuştu. Sessizce gözden silinmiş, ertesi sabah şahane şekilde yolmayı tasarladığı adama saygısız bir yakınlıkla davranmak istememişti. Odasına çekildi. Karısı yatmıştı ama uyumuyordu. Kocasının ayak sesini duyunca döndü. ''Haberin olsun, yarın Cosette'i kapı dışarı ediyorum.'' dedi. Thénardier buna soğukça karşılık verdi. ''Ne güzel kararlar veriyorsun.'' Başka bir şey konuşmadılar, birkaç dakika sonra mumları söndü. Öte yanda yolcu sopasını, çıkınını bir köşeye yerleştirdi. Hancı gittikten sonra bir koltuğa oturdu, bir süre düşünceye daldı. Sonra ayakkabılarını çıkardı, mumlardan birini eline aldı, öbürünü söndürdü. Kapıyı açtı, odadan dışarı çıktı, bir şey arayan bir adam gibi bakındı. Koridoru geçti, merdivene ulaştı. Orada çocuk soluğuna benzeyen pek tatlı, yumuşacık bir ses duydu. O sesin geldiği yöne doğru yürüdü, merdiven altına yapılan, daha doğrusu merdivenin meydana getirdiği üç köşe bir girintiye kadar gitti. Bu girinti basamakların altından başka bir şey değildi. Burada her türlü eski sepetler, kırık şişeler arasında, toz toprak, örümcek ağları içinde bir yatak vardı. Otunu gösterecek kadar yırtık ot minderle, ot minderi gösterecek kadar delik deşik yorgana yatak denilebilirse. Çarşaf yoktu. Bunlar yere, döşeme taşlarının üzerine konmuştu. Bu yatakta Cosette uyuyordu. Adam yaklaştı, ona dikkatle baktı. Cosette mışıl mışıl uyuyordu. Üstündeki elbiselerle yatmıştı. Kışın daha az üşümek için soyunmadan yatardı. Karanlıkta açık iri gözleri parlayan bebeği sımsıkı bağrına basmıştı. Arada sırada sanki uyanacakmış gibi derin derin içini çekiyordu, titreyerek bebeği kucaklıyordu. Yatağının yanında altı tahta pabuçlarından yalnız bir teki vardı. Cosette'in yatağının yanında açık duran bir kapıdan oldukça geniş, karanlık bir oda görünüyordu. Yabancı oraya girdi. Dipteki camlı bir kapıdan bembeyaz bir çift yatak görünüyordu. Bunlar Eponin'le Azelma'nın karyolalarıydı. Bu karyolaların arasında perdesiz bir sepet beşik vardı. Burada bütün gece bağıran küçük oğlan uyuyordu. Yabancı bu odanın Thénardier'lerin odasına açıldığını tahmin etti. Tam geri çekiliyordu ki gözleri ocağa rastladı. Kocaman, geniş han ocaklarından biriydi bu. Görünüşleri pek soğuktur, içinde yanan ateş daima ufacık görünür. Bu ocakta ateş yoktu, kül bile yoktu. Yalnız orada bulunan şeyler yolcunun dikkatini çekmişti. Bunlar zarif biçimli, değişik boyda iki küçük çocuk ayakkabısıydı. Yolcu ne zamandan kaldığı bilinmeyen pek sevimli bir çocuk alışkanlığını hatırladı. Çocuklar Noel günü ayakkabılarını ocağa koyup perinin kendilerine parlak hediyeler getirmesini beklerler. Eponin ile Azelma bu fırsatı kaçırmamışlardı, iskarpinlerinden birini ocağın içine bırakmışlardı. Yolcu eğildi baktı. Peri yani anneleri gelmişti. Her patiğin içinde pırıl pırıl yepyeni 10 meteliklik bir madeni paranın parladığı görülüyordu. Adam doğrulmuştu, çekilip gidecekti ki dipte, kenarda, ocağın en karanlık köşesinde bir tek şey gördü. Baktı, altı tahta bir pabucu, en kaba ağaçtan, berbat, yarı çatlak, her yanı külle, kurumuş çamurla kaplı bu pabucu tanıdı. Cosette'in pabucuydu bu. Cosette de çocuklara özgü, daima aldatılabilen ama hiç cesaretini kaybetmeyen, dokunaklı, yürek sızlatan güvenle ocağa pabucunu koymuştu. Bütün ömrünce umutsuzluktan başka bir şey görmeyen bu çocuktaki bu umut pek yüce, pek tatlı bir şeydi. Bu pabucun içinde hiçbir şey yoktu. Yabancı yeleğini karıştırdı, eğildi. Cosette'in tahta pabucuna bir altın bıraktı. Sonra sessizce odasına çekildi. 9. Thénardier iş başında. Ertesi sabah gün doğmadan belki iki saat önce Thénardier meyhanenin basık tavanlı salonunun önünde bir şamdanla bir masaya yerleşmişti. Elinde bir kalem vardı, sarı redingotlu yolcunun hesap pusulasını hazırlıyordu. Kadın ayakta onun üzerine doğru yan eğilmiş, onu gözleriyle takip ediyordu. Bir tek kelime bile konuşmuyorlardı. Bir yanda derin bir düşünce, öbür yanda İnsan zekasının bir harikasının doğup gelişmesini seyreder gibi adeta dindarane bir hayranlıktı bu. Evde bir gürültü duyuluyordu. Tarla kuşu merdiveni süpürüyordu. Bir çeyrek saat kadar uğraşmadan, birkaç çizip bozmadan sonra Thénardier şaheserini yarattı. Noel'deki beyefendinin hesabı. Akşam yemeği 3 frank. Oda 10 frank. Mum 5 frank, ateş 4 frank, servis 1 frank, toplam 23 frank. Servis kelimesi servisse yazılmıştı. Kadın bir parça tereddüt karışan bir heyecanla 23 frank mı diye haykırdı. Bütün büyük sanatçılar gibi tenar diye memnun değildi. Pıh yaptı. Bu tıpkı Viyana Kongresi'nde Fransa'nın hesap pusulasını hazırlayan Castlereagle'ın tutumuydu. Kadın, hakkın var Bay Tenar diye, gerçekten de borcu bu diye mırıldandı. Kızlarının yanında Cosette'e verilen bebeği hatırlamıştı. Doğru ama çok fazla, ödemek istemezse. Tenar diye o soğuk gülüşüyle öder dedi. Bu gülüş kesin inanışın, otoritenin yüce anlamıydı. Böyle söylenen bir şey muhakkak yapılacaktı. Kadın üzerinde durmadı. Masaları düzeltmeye başladı. Kocası salonda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Biraz sonra, ''Benim 1500 frank borcum var.'' dedi. Gidip ocağın köşesine oturdu. Ayakları sıcak küllerin üzerinde öylece düşünceye daldı. Kadın, ''Aa bak.'' diye yeniden söz açtı. ''Bugün Cosette'i kapı dışarı edeceğimi unutmuyorsun ya. Şu canavar, bebeğiyle yüreğime indirecek benim.'' Onu bir gün daha evimde tutmaktansa 18. Louis ile evlenmeyi tercih ederim. Tenar diye piposunu yaktı, iki nefes arasında hesabı adama verirsin dedi. Sonra çıktı gitti. O daha yeni salondan ayrılmıştı ki yolcu içeri girdi. Tenar diye hemen onun arkasından göründü ama aralık duran kapının içinde yalnız karısının görebileceği yerde kımıldamadan durdu. Sarı giyinmiş adamın çıkını, sopası elindeydi. Tenar diye kadın, ne kadar erken kalktınız dedi. Yoksa beyefendi hemen gidiyor mu? Böyle konuşurken sıkıntılı bir halle pusulayı elinde evirip çeviriyor, tırnaklarıyla üzerinde çizikler, katlar yapıyordu. Sert yüzünde alışık olmayan bir çekingenlik, kuruntu vardı. Kendisine bir yoksul gibi görünen bu adama böyle bir hesap pusulası vermek ona pek güç geliyordu. Yolcu düşünceli, dalgın duruyordu. ''Evet efendim, gidiyorum.'' dedi. Kadın, ''Beyefendinin Montfermeil'de bir işi yok muydu?'' diye sordu. Adam, ''Hayır, buradan geçiyordum, hepsi bu kadar.'' dedi. Sonra, ''Borcum ne kadar bayan?'' diye sordu. Tenar diye kadın ona katlı pusulayı uzattı. Adam kağıdı açtı, baktı ama bütün dikkatinin başka yerde olduğu belliydi. ''Bu Montfermeil'de iyi kazanç sağlayabiliyor musunuz efendim?'' diye sordu. Tenar diye kadın başka bir tepki görmeyince şaşırmıştı. ''Şöyle böyle.'' dedi. Sonra sesine üzgün, ağlamaklı bir hal verdi. ''Ah beyefendi, hayat çok zor oldu. Sonra bu dolaylarda pek az efendiden insan var. Hep aşağı tabaka görüyorsunuz ya. Arada sırada beyefendi gibi zengin, eli açık yolcular olmasaydı. Öyle masrafımız var ki. Bakın mesela şu küçük bize öylesine pahalıya geliyor ki gözümüz oyuluyor adeta. Hangi küçük? Hani canım küçük işte, biliyorsunuz, Cosette. Memlekette tarla kuşu dedikleri. Ha dedi adam. Şu köylüler de taktıkları adlarla ne de aptal olduklarını gösterirler ya. Kız tarla kuşundan çok yarasaya benzemiyor mu? Bakın beyefendi, biz yardım istemiyoruz ama yardım da yapamayız. Hiçbir şey kazanmıyoruz, masrafımız da çok. Ruhsat resmi, vergiler, kapı, pencere vergileri, yüzdeler. Beyefendi bilir ki hükümet çok para istiyor. Sonra da benim kendi kızlarım var, başkalarının çocuğunu beslemek zorunda değilim. Adam ilgisiz görünmeye çalışıyordu ama sesinde bir titreme vardı. Peki ya sizi ondan kurtarsalar diye sordu. Kimden, Cosette'den mi? Evet. Meyhaneci kadının o kıpkırmızı, öfkeli yüzü iğrenç bir aydınlanma ile ışıldadı. ''Ah beyefendi, benim iyi kalpli efendim. Onu alın, sizin olsun, götürün, taşıyın, şekerleyin, mantarlayın, salçalayın, onu için, yiyin. Hazreti Meryem de, cennetin bütün azizleri de sizi takdis etsin.'' ''Kabul.'' ''Sahi mi? Onu götürüyor musunuz?'' ''Yanıma alıyorum onu.'' ''Hemen mi?'' ''Hemen. Çağırın çocuğu.'' Kadın Cosette diye seslendi. Adam, bu arada size borcumu ödeyeyim. Ne kadar tuttu? Pusulaya bir göz attı. Şaşırarak, irkilmekten kendini alamadı. 23 frank. Meyhaneci kadına baktı. 23 frank mı? bu iki kelimenin üst üste tekrarlanmasında ünlem işaretini soru işaretinden ayıran ifade vardı. Thénardier kadın kendini hazırlayacak zamanı kazanmıştı. Güvenle, ''Ya evet efendim 23 frank'' dedi. Yabancı adam masanın üzerine 5 tane 5 franklık para bıraktı. ''Gidin çocuğu getirin'' dedi. Tam bu sırada Thénardier salonun ortasına doğru ilerledi. ''Beyefendinin borcu 1 frank 30 santim'' dedi. Kadın 1 frank 30 santim diye haykırdı. Thénardier soğuk bir tavırla, 1 frank oda için 30 santim de akşam yemeği için dedi. Küçüğe gelince bu konuda beyefendiyle biraz görüşmem gerek. Bizi yalnız bırak hatun. Thénardier kadın umulmadık yıldırımların verdiği şaşkınlıklardan birini duydu. Büyük oyuncunun sahneye çıktığını sezmişti. Bir tek söz söylemedi çıktı. İkisi yalnız kalınca Thénardier yolcuya bir sandalye verdi. Yolcu oturdu. Thénardier ayakta kaldı. Yüzünde garip bir saflık, sadelik ifadesi vardı. ''Bakın size işin aslını söyleyeyim beyefendi'' dedi. ''Ben bu çocuğu çok seviyorum.'' Yabancı adam gözünü kırpmadan ona baktı. ''Hangi çocuğu?'' Thénardier devam etti. ''Ne tuhaf değil mi? İnsan bağlanıyor. Buradaki bütün bu paralar nedir böyle? Geri alın bu paraları. Çok sevdiğim bir çocuktur o.'' ''Kim?'' diye sordu yabancı. ''Canım bizim küçük Kozet. Onu bizden alıp götürmek istemiyor muydunuz? İşte ben de açık kalple konuşuyorum. Sizin namuslu bir adam olduğunuz kadar gerçektir bu. Ben buna razı olamam. Bu çocuğun yokluğu bana dokunur. Elime küçük geldi. Bize pahalıya mal oldu, doğru. Kızın yalnız kusurları var, doğru. Zengin değiliz, doğru. Kızın hastalıklarından yalnız biri için 400 frank harcadım, o da doğru. Hepsi doğru. Ama Tanrı uğruna da bir şeyler yapmak gerek. Bunun ne anası var ne babası. Onu ben büyüttüm. Onun için her zaman sofram açık. Aslında ben bu çocuğa çok bağlıyım, anlıyor musunuz? İnsan farkında olmadan muhabbet bağlıyor. Ben aptalım biriyim, uzun uzun düşünemem. Ben bu küçük kızı seviyorum. Karım biraz öfkelidir ama o da çok sever. Bakın anlıyor musunuz? O bizim kendi evladımız gibidir. Onun evde cıvıldamasına ihtiyacım var benim. Yabancı hala gözünü ayırmadan ona bakıyordu. Thénardier devam etti. ''Affedersiniz, özür dilerim efendim ama insan evladını öyle rast gelen adama veremez, haklıyım değil mi? İtiraz etmiyorum, zenginsiniz, çok dürüst bir insana benziyorsunuz. Ya çocuğun mutluluğu söz konusuysa? Ama gene de iyice anlamak gerek, anlıyor musunuz? Diyelim ki onu yolluyorum, kendimi feda ediyorum. Nereye gittiğini bilmek isterim, onu gözden kaybetmek istemem. Kimin yanında olduğunu bilmek isterim.'' Arada sırada gidip onu görmek için, onu büyüten babasının daima onu gözettiğini bilmesi için. Neyse, öyle şeyler var ki imkansızdır. Sizin adınızı bile bilmiyorum. Siz onu götüreceksiniz, ben de hani ya tarla kuşu nereye gitti diyeceğim. Hiç olmazsa birkaç kağıt görmek ister, bir kimlik kağıdı falan gibi, ne bileyim ben. Yabancı ta vicdanının derinliğine kadar inen bir bakışla ona bakarak ciddi kesin bir sesle ''Bay Thénardier'' dedi. ''Paris'in 5 fersah ötesine gitmek için kimlik kağıdına ihtiyaç yoktur. Kozet'i götüreceksem götürürüm, hepsi bu kadar. Adımı bilmeyeceksiniz, evimi bilmeyeceksiniz, onun nerede olduğunu bilmeyeceksiniz. Benim niyetim onun hayatı boyunca sizleri bir daha hiç görmemesidir.''